Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerinin aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın diplomatik hareketliliği artmaya başladı. Esad, geçen pazar günü İngiltere'den gelen parlamenter heyeti kabulünde terörle hem askeri ve hem ideolojik mücadeleye vurgu yaptı. Geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bu ülkenin milli diyalog sürecinin Lübnan'ın Özgür Vatansever Hareketi adlı Hristiyan teşekkülün diyalog sürecinden çekilmesi yüzünden askıya aldı. Geçen hafta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Kürdistan'ı Yurtseverler Birliği liderler arasında yaşanan ihtilafların çözümüne yardımcı olmak üzere Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye kentini ziyaret etti.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen heyetiyle görüşmesinde bu ülkede 72 saatlik ateşkes önerisinin yanı sıra Yemen krizinin çözümü yönünde geniş kapsamlı bir plan sundu. Geçen hafta Irak Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi John Kubic ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşmesinde Birleşmiş Milletler'den Irak'ın tekfirci düşünceyi suç sayma ve tekfirci örgütlerin mali kaynaklarını kurutma ile ilgili tutumunu terörün yayılmasını önleme yönünde desteklemesini istedi. Geçen hafta Bahreyn'in çeşitli bölgelerinde Şii alim Şeyh İsa Kasım ve halife rejimine zindanlarında yatan din adamlarına destek bağlamında protesto eylemleri devam etti.
Geçen hafta Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, Londra'da yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye'de geçiş sürecinin tamamında yer almayacağını belirtti. Ancak buna karşın Beşar Esad'ın diplomatik çabalarında artış gözleniyordu. Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, geçen hafta CNN muhabiri Christiana Mampur'a verdiği mülakatta Amerika ve Türkiye yönetimi Beşar Esad'ın Suriye'de süresi bir yıl veya bir buçuk yıl olacağı belli olmayan geçiş sürecinin tamamında iktidarda olmasını istemediklerini, Arabistan'da bu eğilimi desteklediğini ileri sürdü.
Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in bu açıklamasına rağmen geçen hafta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İngiliz parlamenter bir heyeti başkent Şam'da kabul etti. Esad'ın Alcık'ın gelecekte Çin'i ziyaret edeceği belirtildi. Suriye lideri Beşar Esad, İngiliz parlamenter heyeti Şam'da kabulünde terörle mücadele sadece askeri savaşta sınırlı kalmaması gerektiğini ve bunun yanında terörün üzerinde inşa edildiği ideoloji ile de mücadele etmek gerektiğini, çünkü ideoloji sınır tanımadığını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad aynı zamanda dünyayı tehdit eden en büyük tehlike radikal düşüncelerin beşeri toplumlara nüfuz etme çabası olduğunu, teröristlerin ideolojileri de sınır tanımadığını ve çeşitli toplumları da birbirinden ayırt etmediğini vurguladı.
Suriye'nin diğer önemli gelişmeleri askeri sahalarda yaşandı. Geçen hafta Suriye ordusu ve halk güçleri ülkenin çeşitli bölgelerinde ve özellikle Halep eyaletinde teröristlere karşı savaşını sürdürdü ve önemli bölgeleri teröristlerin işgalinden kurtarmayı başardı. Geçen hafta eski Nusra terör örgütü olan Fethul Şam Cephesi adlı terör örgütü de bir bildiri yayımlayarak örgütün elebaşlarından Ebu Ömer Sırakıbi lakaplı Ebu Hacer Humusi, Halep'in çevresinde düzenlenen hava akınları sırasında helak olduğunu duyurdu.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler de bir rapor yayımlayarak Suriye'nin Hama eyaletinde halkın kötü durumunu ve çok sayıda Suriyeli vatandaşın evsiz baksız kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Suriye'de 28 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Hama eyaletinde yaşanan çatışmaların yüzünden yaklaşık 100 bin Suriyeli vatandaşın evinden barkından olduğunu belirtti. Raporda Hama'nın kuzey ve kuzeybatısında yaşayan birçok Suriyeli vatandaş çatışmaların şiddetlenmesi yüzünden bu bölgeyi terk ederek Hama kentine ve çevre köylere göç etmek zorunda kaldığı, öyle ki bundan önce Hama eyaletinin Halfway kentinde 4500 aile yaşarken 1700 aile çatışmalar yüzünden kenti terk etmek zorunda kaldığı ama hala 2800 aile aynı sebepten ötürü kenti terk edemedikleri belirtildi.
Geçen hafta Filistin Özerk Teşkilatı'nın bazı uygulamaları bu teşkilatın izlediği politikalarda açık çelişkileri ortaya koydu. Filistin Özerk Teşkilatı geçen hafta Filistin milletinin direnişine karşı politikalarının devamında Batı Şeria'da Filistinlileri silahsızlandırma operasyonunu başlattı. Filistin Özerk Teşkilatı Batı Şeria halkını silahsızlandırmak için ruhsatsız silahların toplanacağını duyurdu ancak bu plan Filistin milletinin öfkesiyle karşılandı. Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı güvenlik güçler ise evleri silah bulmak amacıyla aramaya devam edeceklerini ve böylece Filistin halkı ve direniş gruplarının elinde bulunan silahların hepsi toplanacağını açıkladı. Ancak Filistin Özerk Teşkilatı'nın bu tutumu Siyonist rejim İsrail'in çıkarları yönünde izlenen bir tutumdur.
Öte yandan Batı Şeria'da Filistinlilerin elinde bulunan silahların toplanmasına başlandıktan sonra Filistin Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden işgal altındaki Filistin topraklarına uluslararası bir heyet göndererek Korsan İsrail'in Siyonist yerleşke inşaatı ile uluslararası yasaları ihlal etmesini rapor halinde açıklamasını istedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin işgalci bir güç olarak illegal uygulamalarını durdurma yönünde acilen tedbir alması ve Tel Aviv'i yerleşke inşaatını durdurması talep edildi. Değerli dinleyiciler, şimdi Giresun Üniversitesi hocası Profesör Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Vallahi biraz şöyle söylemem gerekiyor. Galiba biraz bu çok böyle sanki o şey görmek lazım. Yani çok ilimli bakış gibi geliyor. Zira bizim bu konuştuklarımız sırada bile şu anda biliyoruz ki Batı Şeria'da, işgal altındaki bölgelerde ve Gazze'de ve diğer yerlerde Siyonist rejim yine kendi karakterine uygun olarak davranmakta ve her gün işte çocuklar, yine kadınlar ve tabii tarlada çalışan zavallı Filistinli köylüler, çiftçiler Siyonist rejiminin baskısına maruz kalıyorlar. Her ne kadar sizin de söylediğiniz gibi özellikle Batı kamuoyu ve Avrupa, özellikle kıta Avrupa'sında Filistin davasına olumlu bir yaklaşım söz konusuysa da yine Siyonist rejim kendisinin planladığı ve ortak olduğu devletlerle sahneye koyduğu planlar çerçevesinde İslam dünyasının ve dolayısıyla bütün dünyanın da ilgi alanını, odak noktasını Filistin-İsrail meselesinden başka yönlere çevirmiştir. Artık İslam dünyası kendi problemleriyle baş başa olduğundan dolayı orada yapılan zulümlere, orada yapılan baskılara, şiddete, tecavüzlere pek de fazla artık zaman ayırmıyor. Hemen hemen ben uzun zaman Türkiye'de şimdi 20 gündür bu FETÖ'cü darbeyi tartışıyoruz ama diğer İslam dünyası da artık başından beri de İsrail'e çok fazla da bu konuda tepki göstermezlerdi. Ama bir tek dediğim gibi kıta Avrupa'sında kimi hala aydın ve entelektüel Siyonist rejiminin her ne pahası olsun orada yerleşimcilere özellikle yerleşimcilere Filistin'in yeni yerleşimcilere yerleştirerek işgal altı topraklara orada zulmünü devam ettiriyor. Durumu böyle görüyorum ben. Şöyle bakınız, şunu kabul etmek gerekiyor. Ne yazık ki hala dünyada birçok işte uluslararası kuruluşta ve özellikle finans kuruluşlarında, medya kuruluşlarında Siyonist rejiminin büyük bir ağırlığı söz konusudur. Ona bir de yardımcı kuvvetler katacak olursak, yani İslam Konferansı, Suudi Arabistan'ın başına çektiği mülteci Arap ülkelerinde düşünecek olursak, bu aradaki paraları bu iş için harcadıklarını görecek olursak, açıkçası Filistin'de ceryan eden zulmün, baskının, şiddetin belki %1'ini, belki %1000'ini biz dünya kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kaldı ki dediğim gibi diğer kuruluşlar da bunu yapıyorlar. Hatırlayın bundan bir ay önceydi. Birleşmiş Milletler önce bir raportör, tabii ki iyi bir raportör, Yemen'de Suudi Arabistanlıların cinayetlerini, bu arada insanlık suçu işlediğine dair bir rapor hazırladı. Yayınlandıktan sonra hemen Suudi Arabistan büyük bir paralar harcayarak, başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'u susturarak bu olayı geri çekilmesini, hatta yok böyle bir şey yok gibi Ban Ki-moon'un ağzından duydukça, bu gerçekten o zaman da sosyal medyada konu oldu. Çok karikatürler yayınlandı. Suudi paralarını Ban Ki-moon'un boğazından sokarken.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da Birleşmiş Milletler'den korsan İsrail'in Filistinli bölgelerde yerleşke inşaatını durdurmasını istedi. Riyad Mansur, Siyonist rejimin yerleşke inşaatını durdurması ve işgalciliğine son verilmesinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumlu olduğunu belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşke inşaatı uluslararası yasaların açık ihlali olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Lübnan parlamentosunu yeni cumhurbaşkanı belirlemek üzere düzenlemesi beklenen 44. oturumu da iptal edildi. Lübnan, Mayıs 2014'ten beri eski cumhurbaşkanı Michel Süleyman'ın cumhurbaşkanlığı süresi sona erdikten sonra siyasi boşluk yaşıyor. Lübnan parlamentosu yeni cumhurbaşkanını Maruni Hristiyanların arasından seçmesi gerekiyor. Öte yandan Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilebilmesi için Lübnan parlamentosunda 128 milletvekilinden en az 3'lü 2'si düzenlenecek oturuma katılması gerekiyor. Bu bağlamda Lübnan parlamentosu ancak ilk oturumunda 3'lü 2'lik baraja ulaşabildi. Fakat milletvekillerin 3'lü 2'sinin hazır bulunduğu ilk oturumda adaylardan Samir Caca mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Lübnan yasalarına göre oylama oturumda milletvekillerin en az 3'lü 2'si hazır bulunduğu takdirde Cumhurbaşkanlığı adayı mutlak çoğunluğu, yani oyların yarı artı birini, ki bu durumda 65 oy oluyor, elde etmesi gerekiyor. Fakat Sami Caca bu kadar oy kazanamadı.
Lübnan parlamentosunun bu oturumundan sonra 44. oturum milletvekili sayısı gereken baraja ulaşamadığı için düzenlenemedi ve böylece Lübnan'da siyasi boşluk ve cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalması 28 ay devam etti. Lübnan parlamentosunun bir sonraki oturumu 28 Eylül'de düzenlenmesi bekleniyor. Lübnan parlamentosunun cumhurbaşkanını seçmek için düzenlemek istediği 44. oturumundan sadece bir gün önce bu ülkede başlayan milli diyalog süreci de parlamento başkanı Nebih Berri tarafından askıya alındı ve böylece 44. oturumunda düzenlenemeyeceği anlaşıldı.
Lübnan'da parlamentonun yeni cumhurbaşkanı seçilmemesinin en önemli sebebi Suud rejiminin Lübnan iç işlerine karışmasından kaynaklanıyor. Gerçekte Lübnan Hizbullah Hareketi ile birlikte cumhurbaşkanı seçiminde en etkili kanat olan Saad Hariri liderliğinden El Mustakbel Hareketi Arabistan rejimine bağlıdır ve asla Lübnan'ın iç şartlarına göre hareket etmemekte ve Suud Hanedanı'ndan emir almaktadır.
Aslında Lübnan'da cumhurbaşkanını seçmek bu ülkenin parlamentosu için her zaman ciddi bir soruna dönüşmüş ve bu durum özellikle 2007 yılından sonra daha da şiddetlenmiştir. 2007 yılında da Lübnanlı milletvekiller yeni cumhurbaşkanını seçmekte ciddi ihtilaflar yaşadı. Öyle ki Lübnan iç savaşın eşiğine geldi, ancak daha sonra ve Katar yönetiminin arabuluculuğu ile Lübnanlı siyasi kanatlar 8 ay siyasi çıkmazın ardından sonunda Michel Süleyman'ın üzerinde anlaşmaya vardı ve Süleyman Lübnan'ın 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Lübnan'da cumhurbaşkanlığı süresi 6 yıldır.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.